Mesleği yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımıza dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız ödemle rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
Moda Vakti. Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm Mola Vakti dinleyicilerine merhaba diyoruz. Hepiniz Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
Mutlu akşamlar. 60 dakikalık bir mola verdireceğiz size. Biraz yüzünüzü güldürmeye çalışacağız ve hemen soracağız. En sevdiğiniz yemekler nelerdir? Bu yemeği hiçbir şekilde yemem diyeceğiniz yemekler nelerdir? Nereden soracağız? WhatsApp hattımızdan. +90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız.
Tekrar ediyorum, +90 507 458 85 89. Bir de telefon numaralarımızı hatırlatalım. Yayınımız süresince telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. O da +90 312 463 34 21 +90 312 463 34 19 sevgili Mola Vakti dinleyicileri. Evet, bu arada ekibimizi söylemeyi unuttuk.
Hemen söyleyelim. Ferayuz ve Feyza Öztoprak Kaptı hazırlıyor programı.
Yayınımızı sevgili Mehmet Ayçiçeği ulaştırıyor sizlere ve ben Nilgün Doruk.
Ben Abdullah Koltuk. Sesimizle size seslenmeye çalışıyoruz bu akşam da.
60 dakika boyunca siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık sizlere. Hemen tekrar soralım. Hayatta yemem dediğiniz ve en çok sevdiğiniz yemek ne diyelim önce dinleyicilerimize. Var mı senin Abdullah?
Benim hiç sevmediğim yemeklerle başlayabilirim. Mantarı ölsem yemem. Bir de sakatat sevmem.
Ben hepsini çok severim. Benim hiç yemem diyeceğim bir yiyecek yok ama en çok sevdiğin dersen ben tencere yemeğini çok severim. Tavuklu bamyaya bayılırım mesela.
Ben tatlıya bayılırım. Tuzlulardan da yine hamur işlerini tercih ederim ve eti çok severim tabii her türünü.
Bakalım dinleyicilerimiz neler söyleyecekler. Bekliyoruz telefonlarımıza. WhatsApp iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. +90 507 458 85 89.
Ve hemen uyku yok diyelim, sonra da geri dönelim dinleyicilerimize ayrıntılarla seslenmek için.
Sesini duymadan uyumayı sevmediğimi biliyorsun. Güzelleştir rüyalarımı. Sarılıp barışalım mı? Küs olsak da kollarında olmayı istediğimi biliyorsun. Sarayım açtım yaralarını. Farklı yerlerde aynı hislerle, gururumuz avucumuzun içinde. Bir haksız var iki de yalnız bu hikayede. Geceler benden yıkana kadar, tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip affedene kadar. Uyku yok, uyku yok bana. Şişenin dibini görene kadar, zemin altından kayana kadar, sen beni gelip yine sevene kadar. Kadar tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip af.
Ananaslı pizza.
Karpuzlu mantı.
Yok artık.
Sarımsaklı dondurma.
Evet, bekliyoruz dinleyicilerimizden en sevdiği ve hiç sevmediği yemekleri. Hatta bir dinleyicimiz hemen paylaşmış: merhabalar, patlıcan yemeklerinden vazgeçemem, lahana yemeklerini ve kardeşimin pişirdiklerini hayatta yiyemem demiş. İyi yayınlar demiş sevgili Çiğdem Ocakoğlu Ankara'dan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Vallahi ben de lahanayı çok severim, özellikle etli sarmasını. Evet, devam edelim. Merhaba, ben Ankara'dan Meltem. Program başladığı günden beri Nilgün Hanım ve Abdullah Bey'in hoş sohbetini ilgiyle dinliyorum. Asla yemem dediğim bir yemek yok. İşte aynı ben dinleyicimiz. Ananaslı pizza bile yedim. Aa, çok enteresan. Ama en sevdiğim yemek sanırım hamsi pilavı. Sevgiler demiş. Ben de çok severim hamsili pilavı.
Ananaslı pizza yemem.
Ben yemedim, bilemiyorum tadını ama tatmak isterim.
Ananaslı pizza yemem ama avokadolusunu dener miyim acaba diye düşündüm ve hemen bağlayayım dedim. Avokado, ana vatanı Meksika olan fakat Anadolu'da geçmişi çok eskiye dayanan bir bitki dersek dinleyicilerimiz şaşırabilir belki.
Evet, ta Osmanlı'ya dayanıyor. İstersen Osmanlı yolculuğuna bir çıkalım sevgili Abdullah.
Ana vatanı Meksika, tarihi M.Ö. 10.000 yıllarına kadar dayanıyor. Timsah armudu da deniliyor avokadoya ve oval şeklinde biraz armuda benziyor. Oldukça da besleyici bir meyve. Tropikal iklimde yetişiyor. Bugün de Antalya Mersin dolaylarında yetiştiriliyor. Fakat çok eskilere dayanıyor aslında. Ta Osmanlı'ya, sen biraz önce belirttin. Hı hı. Yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı'da da avokado yetiştiriliyordu. Osmanlı döneminde yaşayan 1688 doğumlu Molla Kamil Efendi, din alimi olmasına rağmen pozitif ilimlerle de ilgilenen bir beyefendiydi ve Türkiye'ye, o dönem için Osmanlı'ya avokadoyu getirdi.
Molla Kamil Efendi buralarda özellikle nebatiye ve ziraat ilimlerinde eğitim almış ve İstanbul'a geri dönmüş. Sonrasında Saraybaşı Bostancıbaşı'nın yanında çalışmaya başlamış. Kamil Efendi'nin dikkatlerini üstüne çekmesi 1720 yılında yaşanan bir olaya dayanıyor aslında. O olayı da paylaşalım istersen dinleyicilerimizle.
Bu tarihte İstanbul'daki lale bahçelerinde nedeni anlaşılamayan bir hastalık tüm laleleri mahvediyor. Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa da bu meseleyi çözmesi için Kamil Efendi'yi görevlendiriyor. O da öğrendiği bilimsel yöntemlerle hastalığı tedavi ediyor. Ve lalelerin kurtarıcısı lakabıyla sarayın takdirini kazanıyor. Ayrıca Kamil Efendi'ye mükafat olarak da Yalova'da ziraat çalışmalarını yapması için bir arazi tahsis ediliyor.
Evet, Kamil Efendi burada Fransa'dan görüp çok beğendiği avokadoyu Anadolu şartlarında yetiştirmeye başlıyor ve uzun uğraşlar sonucunda avokadoyu Yalova'da yetiştirmeyi başarıyor ve mahsulünü saraya takdim ediyor. Avokadonun faydalı olduğunu, leziz bir tada sahip olduğunu da söylüyor ve meyvenin tadını çok beğeniyor damat İbrahim Paşa.
Ve konuklarına ikram etmeye başlıyor bu egzotik meyveyi. İstanbul seçkinlerinin en beğendiği meyve haline alıyor bir anda. Ancak Kamil Efendi halkın da istifade etmesini istiyor bunun ama halka inemiyor. Sadece yüksek zümredekiler avokadoyu yiyebiliyor. Bir süre sonra avokado modası ortadan kalkıyor. Çünkü tarih 1730 yılını gösterdiğinde Osmanlı Devleti'nde Patrona Halil ayaklanması çıkıyor ve isyancılar damat İbrahim Paşa'yı öldürüyor.
Evet, ve avokadonun faydalı bir meyve olduğunu tekrar keşfetmemiz ve ülkemize geri gelmesi 250 seneyi buluyor ki şimdilerde de çok fazla revaçta, diyetlerde de kullanılıyor. Özellikle o beyaz peynirle güzel bir ikili oluşturuyor şimdilerde diyetisyenler.
Peki neden o dönemde avokado ortadan kalkıyor, onu da hatırlatmakta fayda evet. var. İsyancılar daha sonra avokado ağaçlarını yakıyorlar ve senin de söylediğin gibi 250 yıl beklemek zorunda kalıyoruz avokadonun Kaliforniya'dan Türkiye'ye getirilmesi için, Mersin'e, Antalya'ya getirilmesi için.
Peki İtalyanca'da avukat anlamına geldiğini biliyor muydun?
Duymuştum ama avokado ile benzerliği sadece ses benzerliği diye düşünmüştüm.
Evet. Şimdi elma ile aynı poşete konursa da çabuk olgunlaşıyor. Hani aldığımızda ilk başta serttir ama hani sonradan onun olgunlaşmasını bekleriz. İşte elma ile aynı poşete koyarsak çok daha çabuk olgunlaşabiliyor.
Bir de sarı yeşil dengesi var herhalde. Çok onu sarı bilmiyorum. Olanları yememek, biraz daha koyulaşanları ama çok da kahverengiye dönenleri değil de tam yeşil olanları yemek gerektiği ifade ediliyor avokadoda. Yani armut rengine yakın olanlar değil de daha çok yeşil tonlu, koyu yeşil tonlu avokadolar biraz bekledikten sonra hafif de siyahlaşmaya başlayınca yenilsin deniyor. Salatası çok lezzetli.
Bu arada ben kadınlarımız için bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kağıtlarını kalemlerini aldılarsa ellerine hemen söylüyorum. Çatalla ezdikten sonra iki yumurta sarısıyla karıştırılıyor ve saçlarına sürüyorlar. Folyoyu da sarayıp 20 dakika bekliyor saçlarında.
Neden sadece kadınlar?
Doğru, erkekler de yapabilir ama genelde hani kadınlar yaparlar ya bu tür şeyleri.
Saç dökülmesi ve bakımı herhalde erkekler için biraz daha önemli gibi ama neyse.
Bence de çok doğru söylüyorsun. O zaman erkekler de yapsınlar diyelim. Evet, adı aslında biraz dövüş sporu gibi değil mi?
Evet.
Tekvando, judo, aikido, avokado.
Bebeklere peki avokadoyu sorsalardı ne derlerdi diye düşündün mü hiç?
Hiç düşünmedim.
Ama başka meyve sebzeleri sormuşlar.
Sormuşlar ve sevdikleri de var, sevmedikleri de var. Avokadoya da bence lahana tepkisi gösterebilirler bebekler diye.
Sevmezlerdi diyorsun.
Sevmezlerdi diyorum.
Peki bebekler neyi seviyorlar? Havucu seviyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı araştırmadan biliyoruz. Henüz anne karnında olan bebeklerin havuçla karşılaştıklarında gülümsediklerini keşfetmişler. Lahana geldiğinde de yüzlerini buruşturmuş bebekler anne karnında.
Evet, 100 hamile kadından 400'ünde havuç veya kara lahana tozu içeren kapsülleri yutmasını istemişler ve ultrason taramaları sonrasında da doğmamış çocukların tepkilerini ölçmüşler. Dediğin gibi havuca gülümsemişler, lahanaya da yüzlerini buruşturmuşlar.
Hoş bir avuç aromasına maruz kalan bebekler gülme suratlı ifadeler vermişler, fotoğrafları da var ve acı lahana daha fazla ağlama suratı ifadesine yol açmış. Sonuçlar bir dergide de yayınlanmış, Psychological Science dergisinde. Dergide şu şekilde söyleniyor: havuç gülümsetti, lahanayı hiç sevmediler.
Yemek seçmeye anne karnında başlıyoruz o zaman, ne dersin?
Zaten Durham Üniversitesi'nde bir Türk profesör diyor ki annelerin hamilelikte iyi beslenerek çocukların ileride yiyecekler konusunda mızmız olmasını önleyebileceklerini düşünüyorum diyor. Yani eğer anne karnında siz sebzeleri alıştırmaya başlarsanız çocukları, ileride de onu yerler diyorlar.
Tamam, ama araştırmaya baktığımızda hani lahanadaya yüzlerini ekşitiyorlar ya, dolayısıyla doğduktan sonra da aynı tepki devam edecek gibi geliyor bana.
Ama zaten avucu yemesi kolay, lahana biraz daha zor.
Diyorsun. Peki o zaman anne karnındayken ilk gelişen duyumuz tat alma duyumuz oluyor böylece herhalde.
Buradan mi? Araştırmadan çıkan sonuç da bu. 400 miligram havuç ve kara lahana tozu bile bu etkiyi göstermiş.
Evet, bebekler diyorlar ki o zaman şimdiden tepkimi göstereyim de bana doğduktan sonra lahana yedirmesinler.
Havuca razıyım diyorlar.
Evet.
Peki çocuklara çay içirmenin yöntemi olarak paşa çayından söz edilir ya.
Sadece çocuklara mı? Ben hala paşa çayı içerim mesela. Açık ve soğuğa yakın.
Ben bayağı kaynar ve demli çayı tercih ediyorum ama paşa çayı çocukların, ki benim kızım da Asya Çağla da çok sever. Ilık ve şekerli çayla yapılıyor paşa çayı. Fakat ilginç bir hikayesi var paşa çayının. Hı. Birincisi, bizim bildiğimiz gibi Türkçe bir sözcükten gelmiyor. Nereden geliyor paşa çayı sözcüğü?
Fransızcadaki paşa'dan geliyor aslında. Paşo diye okunuyor aslında. Sıcak değil demekmiş.
Yani ılık.
Ilık, evet. Dolayısıyla paşa, bir de Osmanlı'da anlatılan bir hikayesi var.
Orada bir paşa bağlantısı var.
Var.
Bir rivayete göre vakti zamanda paşalar işten güçten fırsat bulamadıkları için kendilerine servis edilen çaylarını içemiyorlarmış, soğutuyorlarmış. O yüzden de sıcaklığını kaybetmiş çaya bu isim verilmeye başlanmış.
Ben de zaten düşündüm, paşalar niye böyle soğuk çay içerler ki diye.
Çünkü Osmanlı döneminde paşalar yoğun çalışıyorlarmış. Osmanlı bürokratları iş yoğunluğu nedeniyle çaylarını hemen içemezlermiş. Ve o günden bu yana az demli, içine soğuk su katılan 4-5 kaşık şeker eklenen çaya paşa çayı diyoruz.
Ben hiç şeker eklemiyorum. hala ılık içiyorum, hala paşa çayı içiyorum diyebilirim. İşim mi yoğun, acaba sohbetim mi bol, onu da bilemedim.
Zaten sohbeti bol olan yerde çaylar hep soğur derler ya. Demek ki paşa çayı tüketilen yerlerde sohbet koyu.
Evet, demek ki benim sohbetim de koyu. Evet, bu arada bir WhatsApp mesajımız var.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Emrah ben. Bamya mümkün değil yiyemem. Hiç
severim.
Ama hiç sevmem. Patlıcanınsa her türlüsünü hiç affetmem. Nilgün Hanım, hele tavuklu bamyayı hayal bile edemiyorum diyor. Sen çok seviyorum.
Şahane demiştin. Ben çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir lezzet.
Hiç yemediğim enginar, en sevdiğim bezelye. Şule Yılmaz Konya'dan yazmış. WhatsApp'ta. Daha yazmak isteyenler olabilir. Hemen WhatsApp iletişim hattını hatırlatalım. +90 507 458 85 89 +90 507 458 85 89
Evet, dinleyicilerimiz WhatsApp hattına mesajlarını yollarlarken biz de hemen bir müzik molası verelim.
Atem dutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam ba ben gelende o yönüne atem ben seni. Akşam ba ben gelende o yönüne atem ben seni. Sıralı kavak dibinde oy koydun olsun oldun. Sıralı kavak dibinde oy koydun olsun oldun.
Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam da ben gelende oy ve güne atem ben seni. Akşam da ben gelende oy ve güne atem ben seni.
Mama gider naz ede, el ayağı kir içinde yıkamam diye naz ede. El ayağı kir içinde yıkamam diye naz ede.
Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam ba ben gelende oy ve güne atem ben seni. Akşam ba ben gelende oy ve güne atem ben seni.
Evet, Türkiye'de saatlerimiz 20.20'yi gösteriyor ve mola vakti devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Bir mesajımız var. Her gün tavuklu bamya yiyebilirim ama ne olur evde kereviz yapma anne. Kokusuna bile tahammül edemiyorum demiş kızım İlayda. Gerçi ben o gittikten sonra yapmaya çalışıyorum yemeği ama o görüntüsüne bile tahammül edemiyor tabii ki. Peki yavrum, sen nasıl istersen.
Bir mesaj daha var. Merhaba, Hatice ben, Ankara'dan. Birçok yemeğin üstüne sarımsaklı yoğurt dökmeyi seviyorum. Pastırmalı yumurtayı, et ve soğan ikilisini de seviyorum. Buradan ne çıkarıyoruz? Lezzetli yiyecekler aynı zamanda kokulular.
Evet, gerçekten öyle. Sarımsak her şeye yakışıyor.
Ama kokan her şeyi de yazmış bu arada.
Pastırma.
Pastırmalı yumurta, et, soğan ikilisi.
İşte evet, evet, gerçekten çok lezzetliler. Ne yapalım, biz çok zengin bir mutfağa sahibiz. Dolayısıyla da yemeği de çok seviyoruz. Bakalım dinleyicilerimiz daha neler yazacaklar, bekliyoruz.
Yazmaları için hatırlatalım. +90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız.
Evet. Şimdi yaşlandıkça neden zaman daha hızlı geçiyormuş gibi hissederiz? Sen hızlı geçtiğini düşünüyor musun zamanın?
Yaşlandıkça geçtiğini düşünüyorum. Çünkü önceden zaman daha uzunmuş gibi geliyordu. Yani zaten böyle bir araştırma da var. 8 yaşındayken 8'de 1 geçiyor o zaman. 80 yaşınıza geldiğinizde 80'de 1. Yani çok hızlı ilerliyor. Onun için de yani böyle düşünün, yaz tatillerinde uzun uzun anlatırdık okula döndüğümüzde neler yaptığımızı. Şimdi yaz tatilinde ne yaptın dendiğinde çabucak geçti bitti diyoruz.
Gerçekten
hatta çok da
öyle.
Kısa geliyor.
Bunun nedeni psikolojik ve fizyolojikmiş aslında. Pek çok insanın korkulu rüyası yaşlılık. İnsan yaşamında fizyolojik ve psikolojik pek çok ilginç değişimin meydana geldiği bir dönem diyor uzmanlar. Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet eden bazı yaşlı insanlarla karşılaşmışsınızdır sevgili dinleyenlerimiz. Küçük bir çocuk için gerçekten çok çok uzak bir geçmişken yaşlı bir insan için daha dün olarak tanımlanıyor pek çok şey. Neden yaşlandıkça zamanı daha hızlı geçiyormuş gibi algılıyoruz acaba?
Çünkü geçmişe baktıkça zaman daha hızlı geçiyor algısı yaratılıyor beyinde. Yani geçmişi çok değerlendirmemek gerekiyor. Sen de biraz önce söyledin. Bir hafta öncesi küçük bir çocuk için gerçekten çok uzak bir geçmiş. Çocuklar hatta ben küçükken falan diye cümleler kurarlar. Ben hayatımda böyle şeyler görmedimler. 9 yaşındadır oysa ki. 9 yıllık hayatında çok şey görmemiştir. Ama 80 yaşındaki insanların pek çoğu bu cümleleri kurmaz.
Evet, artık günleri birbirine benzemeye başlıyor 80 yaşındaki insanların. Dolayısıyla bu şeyi çok yaşıyorlar.
Bir de rutinler. Rutinler insanı yaşlandırıyor ve zaman algısına değişimlere yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Duke Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma insan beyninin değişimleri kaydetmek için tasarlandığını ifade ediyor. Küçük çocuklar gün içerisinde sürekli yeni şeyler deneyimliyorlar, farklı aktiviteler yapıyorlar. Bu nedenle küçük çocukların zaman algısı daha geniş oluyor. Yaşlandıkça bu deneyim azalıyor ve rutine bindikçe de zaman daralıyor. Ve diyoruz ki zaman çok kısa, yetiştiremiyorum, pek çok şeyi yapamıyorum ya da hep aynı şeyleri yapıyorum. Bu zaman bana çok dar geliyor.
Bana yetmiyor mesela 24 saat. Aslında zamanın hızlı veya yavaş geçmesinden ziyade güzel geçtiğini hissettiğimiz yıllarımız olsun. Öyle değil mi Abdullah?
Evet, kişinin fizyolojik durumu da zaman algısı üzerinde etkili. Senin söylediğin gibi ben böyle hissetmiyorum diyorsun. Yani eğer sen kendini sağlıklı hissediyorsan, kendini genç hissediyorsan, kaç yaşında olursan ol, sen gençsin.
Evet. Peki zamanı yavaşlatmanın bazı yolları var mı acaba?
Pek çok psikoloğa ve bilim insanına göre var.
Evet. Mesela yeni şeyler deneyimlemek gerektiğini ifade ediyorlar. Daha önce hiç görülmemiş yerlere seyahat etmek, yeni hobiler edinmek veya yeni bir kursa yazılmak gerektiğinden söz ediyorlar.
Hatta bazı psikologlar şunu diyor. Alzheimer olmak istemiyorsan risk almayı, utanmayı denemelisin. Yani utanmak endişesi duymamalısın. Ben gitar çalacağım, bana ne derler? Ben boyama yapacağım, benimle dalga geçerler mi? İlk kez resim yapıyorum, benimle alay ederler mi? Eğer bunu düşünürseniz o zaman risk almamış, utanmaktan korkmuş oluyorsunuz ve yaşlanmayı aslında hızlandırıyorsunuz. Ama eğer beyninizi o şekilde yönlendirirseniz genç kalmayı başarabiliyorsunuz. Demansı önleyen bir şey yani bu.
Evet. Almanya'dan Yılmaz Gündüz adlı dinleyicimiz yazmış WhatsApp hattımıza. Zaman aynı zaman, saniye aynı saniye, ancak yaşlanınca zamanın kıymeti artıyor. Onun için hızlı geçiyor gibi geliyor bize demiş.
Evet,
olabilir.
Dikkat çekici bir bakış açısı. Bir daha tekrarlamak gerekiyor. Zaman aynı zaman, ama saniyeler bize hızlı geçiyormuş gibi geliyor yaşlandıkça diyor.
Evet, düşünsene çocukken akrabalarımızın ne kadar büyüdüğümüzü söylemeleri ne biz şimdi çocuklar için söylüyoruz. Aa, dünkü çocuktu, şimdi ne kadar büyüdü diye.
Son dönemde yaşlanmayı, demansı geciktiren bir unsur da sosyal medya. Sosyal medyayı kullandıkça ileri yaştakiler bu beyin aktiviteleri daha fazla çalışmaya başlıyor. Daha çok görselle ilgileniyorlar, daha çok okumaya başlıyorlar. Evet. Ve sosyal medya aslında gençlere çok önerdiğimiz, yani sürekli onun başında durma, telefonu biraz elinden bırak dediğimiz sosyal medya unsurları yaşlılar için avantaj oluşturabiliyormuş. Yine psikologların önerisi, biraz sosyal medya ortamlarında gezinin, sevdiklerinizle o ortamda konuşun ve farklı şeyler öğrenin, yani beyninizi çalıştırın diyorlar.
Evet, gençler gibi yani. Çünkü onlar orada yaşıyorlar ya, sosyal medyada.
Sen biraz önce Alzheimer'a iyi gelen ya da yaşlılığı engelleyen, demansı geciktiren unsurlardan birinin farklı deneyimler olduğunu söylemiştin. Bunlardan birini 81 yaşındaki Hasan Altaş başarmış. Enstrümanlarla ilgilenmeye başlamış ileri yaşta. Ve şu anda tam...
Enstrümanlarla derken birden fazla.
Birden fazla sayalım. Hı hı. Ut, akordiyon, piyano... Bağlama ve keman çalmayı öğrenmiş.
Oo, hepsi de birbirinden zor.
Hasan Altaş aslında bir emekli kaporta ustası. Gaziantep'te yaşıyor. Bir yakınının Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrenince, ben buna yakalanmayacağım, yaşlı kalsam da beynim genç kalacak diyor. Ve hemen enstrümanları öğrenmeye başlıyor. Önce eline ud alıyor. Ardından teker teker diğer çalgıları çalmaya başlıyor. Şöyle diyor, ben kaporta ustasıydım ve çocukluğumdan bu yana müzik aşkı her zaman içimde oldu. Müziğin Alzheimer olmayı önlediğini öğrenince 1966 yılında bir tane önce akordiyon ardından da ud aldım. Sonrasında kurslarda farklı enstrümanlar çalmayı öğrendim. Alzheimer olmak istemediğim için başladığım enstrüman çalma bende yeni bir tutkuya dönüştü. Şu an 81 yaşındayım ve sağlığım yerinde. Müziğe verdiğim emeklerin sonucunda zihin olarak dinç kaldım.
Evet, hala müzikle ilgilenmeye devam ediyormuş. Özellikle yaşlılarımıza tavsiye ediyorum diye söylüyor.
Ve tambur çalmayı öğreneceğim diyor. Yani 5 tane etmemiş 6.ya başlayacak. Tamburla devam edecek.
Sadece müzik ama. Yani herhalde resim falan, başka uğraşları
ama
yok.
Ama yani 81 yaşında bu kadar sebat etmek, bunun üzerinde durmak, yani ardı ardına bu kadar çalgıyı çalabilmek. Bir virtüöz ölçütü müdür bilemeyiz.
Değil,
ama çalıyor sonuçta.
Evet.
Yani çok şimdi, önemli bir şey.
Gençlik döneminde finaller bitse, okuldan mezun olsam, askerlik bitse de işe girsem deriz. İşe girdikten sonra terfi etsem, evlensem, çocuğum olsa deriz. Zamanın geçmesini isteriz ama sonradan baktığımızda da yıllar geçmesin istiyoruz. Burada bir çelişki var aslında galiba, değil mi?
Yetmiyor çünkü.
Evet,
yani
yetmiyor.
Gençken şu kadar yaşasam yeter diyoruz. Ya 65-70 yaşıma kadar yeter ya. Yaşamış bile olurum diyoruz ama 70 yaşımıza geldiğimizde ölüm korkusu da başlıyor.
Evet, küçükken küçükken sürekli büyümek istiyoruz da niye o kadar büyümek istiyoruz? Çocukluk anılarımızı tazelemek için mi? Çocukluk anılarımızı paylaşmak için mi?
Ya da büyüyünce de hep gençliğe özlem duyuyoruz. Bu ara retro, nostalji merakı da belki ondan. Yani sürekli gençliği hatırlayıp hala çok gençmişiz gibi davranıyoruz.
Evet. Şimdi... hani yaşı hızlıca tüketmek derken, günümüzdeki haberler gibi, olaylar gibi, espriler gibi, insanlar gibi onu da hızlıca tüketmeye başladık galiba aslında.
Biraz tabii rutinlerin fazlalaşması ve hayatın hızlanmasından kaynaklanıyor. Özellikle bizim gibi büyük kentlerde yaşayanlar için hayat çok hızlı akıyor. Yaşlılık da sanki çabuk geliyor.
Evet, biz güzel geçeceğini hissettiğimiz sağlıklı yıllarımız olsun diyelim. Burada nokta koyalım, bir başka konuyla devam edelim.
Onun öncesinde Tanımazsın Beni Desin Sevda Karaca, o şarkıdan sonra
devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz İstanbul'dan, Dorukan, benim oğlumun adaşı, bazen hatırlamamak daha iyi de olabiliyor Nilgün Hanım demiş. Evet, olabilir tabii ki.
Tanımazsın beni, aradan çok yıllar geçti. gün var. Yüzünde gülücük, elinde minicik kırmızı bir gül var. Seninle bir zamanlar candan arkadaştı. Dertten, kederden uzak ne günler yaşadı. Seninle bir zamanlar candan arkadaştı. Dertten, kederden uzak ne günler yaşadı. Ayrılık rüzgar
WhatsApp mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Asla yemediğim yemek molohiya demiş Süleyman Yılmaz Ankara'dan. En sevdiğim de şinitsel demiş. Molohiya nedir? Ben öyle bir yemek
Süleyman
duymadım
Yılmaz
bile.
Süleyman Yılmaz onu da açıklamış. Molohiya, Orta Doğu ile Doğu ve Kuzey Afrika mutfaklarında özel olarak yetiştirilen molohiya bitkisinin yapraklarıyla yapılan bir yemek diyor.
Ben öyle bir bitkiyi de duymadım. Yani... Nasıl
bu programda molohiya'yı da öğrenmiş olduk.
Evet. Evet, tatmak isterim aslında molohiya'yı. Çünkü ben yeşil yapraklı sebzeleri çok seviyorum.
Bir de Afyon'dan bir dinleyicimiz Mustafa İhsan. Sizleri dinlemeye doyum olmuyor. Yine mola verdik mola vaktinde demiş. Bir Afyonlu olarak tüm Afyon yemeklerini özellikle de mercimekli Afyon bükmesini çok seviyorum. Ama sakatat yemekleri hariç diyor. İyi yayınlar diliyor. O da benim gibi sakatat yemiyor.
Evet, ben bir şey diyemeyeceğim. Ben yemeği çok seviyorum galiba. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. Evet.
Entelektüel.
Entelektüel.
Entelektüel.
Entelektüel.
Entelektüel.
Aman neyse. Hadi biz bilgilenelim.
Nilgün. Fred Çakmaktaş, Tweety, Sylvester, Bugs Bunny, Sünger Bob, Bart Simpson, Mickey Mouse, Yedi Cüceler. Bunlar birer çizgi film kahramanı ya da kahramanları.
Tom ve Jerry.
Bunların ortak özelliğini biliyor musun?
Biliyorum galiba. Çünkü yazmış bu sevgili prodüktörüm.
Evet, onların hepsinin dört parmağı var. Neden dört parmakları var? Entelektüel'de bunu açıklayacağız bugün. Neden? Çizgi film karakterlerinde dört parmak var.
Sadece dört parmak değil, elleri de beyaz.
Çünkü eldivenliler.
Evet, neden dört parmak? Sen birazcık da araştırmışsın herhalde. Bir anlat istersen. Dinleyelim sevgili Abdullah. Ben de merak ettim.
Önceleri dört parmak çizmek daha kolay geliyormuş çizerlere. Büyük bir vakit kazandırıyormuş. Dört parmağı çizdiklerinde çabucak hareketlendirmek mümkün oluyormuş animasyonu. Her hareketi tek elle çiziyorlarmış çünkü. Tek tek elle çizilen bu parmaklarda beşinciye geçtiğinde onları zorluyormuş. O zamanlar karakterleri dört parmak çizmek çizerlere büyük vakit kazandırıyormuş. Ayrıca tasarruf edilen vakit yapım şirketlerinin masraflarını da azaltıyormuş. Çünkü çok çabuk hazırlanıyormuş çizgi filmler ve bu sayede de çabucak vizyona girebiliyormuş.
Peki Ninja Kaplumbağalar üç parmak ama?
O başka bir tercih, ona da geleceğim. Birazdan ayrıntılarını anlatacağım. Bazıları da beş parmaklı, altı parmaklı olduğunda bile var.
Evet.
Bir parmağı çizmek ne kadar zor olabilir diye sorabilir izleyicilerimiz. Ama beş parmaklı çizilen bir ele şekil vermek, parmakların boyutunu ayarlamak düşünüldüğünde çok zor. Dört parmak eşit olduğu için ayarlaması çok kolay geliyor.
Ama şimdi teknoloji ilerledi
artık
tabii.
Artık zaten böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı.
Ama onlar dört parmaklı kaldılar.
Kaldılar çünkü o şekilde başlandı. 1950'lerden bu yana dört parmaklılardı. Biraz önce de saydık, yani içinde Fred Çakmaktaş da var, Tweety de var. Ne bileyim, Yedi Cüceler de var ama Pamuk Prenses yok. Pamuk Prenses... Beş parmaklı.
Onun beş parmağında beş marifet.
Yedi Cüceler dört parmaklı, Pamuk Prenses beş parmaklı. Burada cinsiyet dengesi gözetilmiş. Hmm. Ama bir başkasında cinsiyet dengesi gözetilmemiş. İyi kötü dengesi gözetilmiş. Şirinler. Şirinler'de tüm Şirinler dört parmaklı, Gargamel beş parmaklı. Evet. Orada Şirine de mesela kadın olmasına rağmen Şirine de dört parmakla çizilmiş.
Peki Ninja Kaplumbağaları araştırdın mı?
Ninja Kaplumbağalar üç parmaklı tercih edilmiş. Onun da bir özelliği
yok. O daha kolay çizmek.
Daha kolay çizmekti. Ama Japon çizgi filmlerinde mutlaka beş parmak kullanılıyor. Bunun da ilginç bir öyküsü var. Hmm. Dört sayısıyla ölüm kavramı Japonca'da aynı. Aynı sözcükle ifade ediliyor. Shi. Çocuklara da ölüm kavramını küçük yaşta öğretmek istemiyor Japonlar. Ya da anımsatmak istemiyor.
Onun için onlar zoru seçmişler.
Ve beş parmaklı yapmaya başlamışlar. Japonların şöyle bir avantajı var. Daha ileri dönemde başladıkları için teknolojide ilerlediğinde yapmaya başlamışlar. Dört parmağa da pek ihtiyaç duymamışlar. Yani çocuklara dört parmaklı değil, beş parmaklı çizgi film kahramanlarını sunmuşlar.
Hı hı, evet.
Ve eldiven, sen dedin biraz önce. Eldiven niye tercih edilmiş?
Evet, niye tercih edilmiş? Onun da sebebi çok eskilere dayanıyormuş aslında. Dört parmak çizmek çizerlere büyük vakit kazandırıyormuş ama ayrıca tasarruf edilen vakit yapım şirketlerinin masrafını da düşürüyormuş. O yüzden mi eldiven geçirmişler acaba?
Disney'in Mickey Mouse'u, Tom ve Jerry'de Tom, Bugs Bunny, Woody Woodpecker gibi karakterlerin ellerinde hep eldiven var.
Evet.
Peki... oval ve ellerin büyük olması neden tercih ediliyor acaba? Yani eller vücuttan büyük.
Çok kolaya kaçmışlar be. Dört parmak, üç
ama
parmak.
Ama bu oval çizime de bir...
Bir tek Japonları takdir ettim bu konuda.
Ama hem teknolojiyi iyi kullanıyorlar hem de çocukların haleti ruhiyesini
evet,
değerlendiriyorlar.
Evet, evet.
Bir teknik de bulmuşlar bu oval çizime. Lastik hortum demişler. Bu teknik hem işleri hızlandırıyormuş hem de kolaylaştırıyormuş. Bu nedenle karakterlerin elleri hem daha büyük hem de daha oval bir şekil alıyormuş. Hmm. Pek çoğunda evet normal insan ya da hayvan el yapısını göremeyiz. Çoğu bayağı büyük ellere sahip ve çoğu beyaz.
Evet. Şimdi üçüncü nedense hayvan bile olsa insan gibi algılanması isteniyormuş galiba. Karakterler ne kadar tavşan, kedi ya da diğer hayvan türleri de olsa insancıl tavırlar sergiliyorlarmış ve bu şekilde algılanması istendiğinden birazcık da böyle bir yol izlenmiş galiba.
İlk çıktığında tabii siyah beyaz. Siyah beyaz ekranda da eller vücudun üzerinden pek algılanamıyor. Algılansın, el hareketleri görünsün diye de beyaz bir eldiven tercih ediyor. Edilmiş. Mickey Mouse'un ilk örneklerinde, siyah beyaz örneklerde beyaz el dikkat çekiyor.
Evet, beyaz el, dört parmak, üç parmak derken beş parmak. Ve bir başka konuya geçelim ama önce bir müzik mi dinleyelim? Bir müzik arası.
Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Fare kükredi, fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi.
Hayvanlar sıra dışıydı. 4.50 olmaları gibi çizgi filmlerde. Bir aslan miyav dedi.
Minik fare kükredi. Evet, en sevdiğim yemek şeftali kebabı demiş Kıbrıs'tan Baran. Asla yemem dediğim yemek yok demiş.
Şeftali kebabı veya yalnızca şeftali Kıbrıs'a özgü bir yemektir demiş. Koyun veya keçinin gömlek de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanozla doldurulup dolma biçiminde sarılmak suretiyle şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir demiş şeftali kebabı için. Bayağı kapsamlı bir açıklama.
Evet, şimdi kokusu buram buram etrafı saran sinema salonlarının vazgeçilmezi patlamış mısırın İlk kez nasıl keşfedildiğinden bahsedelim istiyorum dinleyicilerimize. Ne dersin? Tarihte enteresan bir yolculuğu var bu efsane yiyeceğin.
Mısır'ın ilk yetiştiği yer Amerika kıtası. Tarihi de 7000 yıl öncesine uzanıyor. Mısır'ı ilk kez kimin patlattığı hakkında bilgi olmasa da İnka ve Peru medeniyetlerinde patlamış mısırın hem yiyecek hem de dekorasyon amacıyla kullanıldığı biliniyor.
Evet, patlamış mısır Amerika kıtasında çok eskilere dayanıyormuş sevgili Mola Vakti dinleyicileri. Avrupa'ya sonradan gelmiş aslında. 7000 yıl öncesine uzanıyormuş aslında tarihine baktığımızda.
Önce Avrupa'ya gelmiş Amerika'dan sonra Avrupa'da giderek yayılmış İspanya, Güney Fransa, İtalya derken Suriye, Lübnan ve Mısır'a doğru gitmiş. Orta Doğu'ya ve Afrika'ya. Sonraki yüzyılda Balkanlara gelmiş yeniden. Balkanlarda da 1700'lerde yayılmaya başlamış. Önce Fransa'ya gitmiş. Avrupa'da tanınması 1800'lü yılları bulmuş genel olarak. Şimdi Amerikalılar kişi başına ortalama 50 kilo patlamış mısır tüketiyor yılda.
Evet. Şilili bir arkeolog, Kaliforniya Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin kurucusu, eski çağlardan kalma mısır taneleri hediye edilmiş kendisine. 1000 yıl öncesinden kalan bu mısırları bir gün evde otururken patlatmayı denemiş ve mısırlar patlamış. Allah Allah, bayatlamamış mı? İşte doğallık bu galiba.
1000 yıl öncesi.
Çok enteresan.
Peki mısır bu kadar nasıl yaygınlaşmış? İkinci Dünya Savaşı'na kadar gidiyor bu da. Şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısı yaşanıyor sinemalarda ve mısır tercih etmeye başlıyorlar. Patlamış mısır en çok tercih edilen aperatif oluyor.
Evet, şimdi Amerikan yerlilerine kadar uzanan patlamış mısırı Kızılderililer yiyor ve kötülükleri uzaklaştırdığına, hastalıkları iyileştirdiğine inandıkları için amulet denen bir takı olarak da boyunlarına takıyorlarmış. Hani aynı bizim alıcımız vardı, evet, pazarlarda satılırdı. Ben çok takardım onu boynuma. Takar yerdim ama bizim tabii öyle bir iyileştirici özelliği yoktu. Sadece tadından dolayı.
1650 yılında bir İspanyol tarafından yazılmış tarihteki en eski bulguda ise mısırla ilgili. Amerika'daki yerlilerin patlamış mısıra pisacalla dediklerini kayda geçirmiş.
Çok enteresan. Evet. Şimdi nüfusun gittikçe artması, şehirlerin büyümesiyle sokaklarda da patlamış mısır satılmaya başlanıyor. Zaman geçtikçe de patlamış mısır satıcıları alışveriş merkezleri ve sinemaların olmazsa olmazları haline gelmişler.
1885 yılında Chicago'ya sokak satıcısı olmak için gelen Charles Critters, benzinle çalışan yeni bir mısır patlatma makinesi icat etmiş ve sokaklarda artık mısır patlakları, patlamış mısır bayağı yaygın bir şekilde tüketilir olmuş.
Şimdi artık tencerede, mikrodalgada mısır patlatma makineleri var evlerde, onlarda da. Hatta eskiden böyle tel mısır patlatan neydi onların adı?
Süzgeç benzeri bir şey vardı.
Evet, evet, evet. Ocağın üzerinde öyle önce onlarla patlatılırdı.
Kapaklıydı ve patlatılıyordu.
Evet. En güzel yanı da o pat.
Peki,
nasıl
patlıyor
sesi.
Mısır?
Nasıl patlıyor onu da paylaşalım dinleyicilerimizle. Şimdi her bir mısır tanesinin içerisinde az miktarda su bulunuyormuş sevgili Mola Vakti dinleyicileri. Mısır çekirdekleri satıldığında su buharlaşır ve çekirdek içerisinde yer alan nişasta yapışkan bir hal alırmış ısıtıldığında mısır çekirdekleri. Baskının yüksek olması sebebiyle de nişasta bir anda kabuğu deliyor ve mısır tanesinin kabuğundan dışarı fırlıyor.
Mısır patlarken çıkan sesin sebebi de bu.
Evet.
Ya yani içindeki su buharlaşınca patlama sesleri duymaya başlıyoruz. Yeterli sıcaklığa ulaştığında mısır tanesinin içerisindeki su buharlaşıyor. Dışarı çıkarken minik titreşimli boşluklar oluşturarak pat. Biraz önce senin çıkardığın sesleri.
Ses. Şimdi bu sarı mısır tanelerinin beyaz hale gelme nedeni ise mısırın içindeki nişastaymış aslında.
Peki her mısır patlar mı diye soracağız. Hemen yanıtını da vereceğiz. Her mısır patlamaz. Mısır tanelerinin patlaması için mısırın içindeki su miktarı çok önemli. Bu oran yaklaşık %14 civarında olmalı.
Patlasa da patlamasa da hepsi yeniyor.
Bir de mısırın çeşitleri var. Düzensiz açılanlara kelebek deniyor. Tam açılıp küre şeklini almayanlara da mantar adı veriliyor. Ya mısır üzerine ne kadar çok araştırma yapılmış.
Gerçekten öyle. Dışarıda servis edilen patlamış mısırlar daha tuzlu olurmuş. Nedeni de müşterileri daha fazla susatıp daha fazla içecek içsinler diye.
1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema salonlarında mısır yemek yasakmış. Amerika'da sinema salonlarında mısır yemenin yasak olmasının nedeni de yerken çok gürültü çıkarılmasıymış.
Ama şimdi mısırsız olmaz. Mutlaka sinemaya gidince o mısırı yiyoruz
ve
yani.
Ve yasaklayan Amerikalılar şimdi 50 kilogram mısır tüketiyorlar. Biraz önce de söylemiştik. 50 kilogram yıllık mısır tüketimi var Amerikalıların.
Evet. Yağsız ve tuzsuz yapılan mısır da B ve E vitamini açısından oldukça bir zenginlik söz konusuymuş. Yağ ve tuz oranı arttıkça da besin değeri düşüyormuş. Ama biz de o yağ ve tuzu seviyoruz aslında. Değil mi?
Ölçülü ve sağlıklı şekilde tüketildiğinde de kan şekerini düzenliyor. Hatta kalp sağlığını da koruyor ama az yendiğinde, yani öyle abartılı yenmediğinde. Abartılı yiyen bir millet var, İngilizler. Bir süre en popüler yiyecek cipsti İngiltere'de. Şimdi %169 artış kaydedilmiş mısır tüketiminde. Hem ucuzlaması nedeniyle hem de ilgiden dolayı.
Evet, şimdi mis gibi kokusu tok insanı bile acıktırır. Benim kokusu burnuma gelmeye başladı. Dinleyicilerimiz ne düşünürler bilmiyorum ama belki de şu anda tencerede, mikrodalgada mısırlarını yapmaya başlamışlardır. Şimdi çeşitlendi de, baharatlısı var, ballısı var, karamellisi var, değil mi? Pek çok çeşidi yapılıyor aslında. Şimdi sürekli sık sık tüketmek vücudumuzda fazla yağ sebep olduğundan aslında kilo yapıyor. Birazcık ona da dikkat etmemiz gerekir belki ama abartıya kaçmadan yağsız, tuzsuz, kontrollü bir şekilde tüketildiğinde de kilo kaybına sebep oluyormuş.
Yani avantajları da var mısır tüketmenin. Sadece kalp sağlığını korumuyor, kilo da verdiriyor. Diyet için mısır yiyin.
Kesinlikle, kesinlikle. İlla bir yemek için bir bahanemiz yani olacak yani.
Ama bir kez daha söylüyorum, ananaslı pizza yemem. Mısırı da tercih ederim. Özellikle sinemada ve film izlerken.
Sen ananaslı pizza yedin de mi yemem diyorsun?
Bir kere denedim, hiç de beğenmedim.
Öyle mi? Ben denemedim. Deneyim bari.
Filmler dedik, ilham verecek, izlenmesi gereken efsane filmler var. Onlardaki diyaloglar da önemli bizim için. Onlardan iki tanesini dinleyicilerimize bir hatırlatalım. Her hafta farklı filmlerden bazı replikleri, diyalogları dinleyicilerimize hatırlatmak isteriz.
Evet, bugün istersen bir tane hatırlatalım, sonra hemen müziğe geçelim. Çünkü programımızın sonuna yaklaşıyoruz. O kadar çabuk geçiyor ki burada vakit nasıl geçtiğini anlamıyoruz aslında.
Memento'dan, 2001 yılı yapımı bir filmden bir cümle aktaralım o zaman. Kendimize kim olduğumuzu hatırlatmak için hepimizin aynalara ihtiyacı var deniyor bu filmde ve akılda kalan cümlesi de bu oluyor. Tekrarlayalım. Kendimize kim olduğumuzu hatırlatmak için hepimizin aynalara ihtiyacı var.
Yani ben buradan şunu anlıyorum. Bazen hatalarımızı, kusurlarımızı göremiyoruz, kabullenemiyoruz ya. Başkalarının eleştirilerini dikkate almalıyız aslında. Çünkü biz yansıttığımız değiliz. Dolayısıyla karşımızdakinden o tepkiyi alacağız ki buradan o cümleden onu anladım ben.
Patlamış mısır dedik, sinema dedik ve Türk sinemasının en ünlü isimlerinden birine yazılmış bir şarkıyı dinletelim dinleyicilerimize. Türkan.
Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı.
avokado, mısır, havuç, lahana, şeftali kebabı, molohiya, paşa çayı derken bolca yemek konuşarak bir programın sonuna doğru yaklaştık ve bir mesaj daha geldi.
Evet, ben Mustafa Ankara'dan demiş dinleyicimiz, mısır patlatıyorum gelin. Çok teşekkür ederim bu güzel davet için, size afiyet olsun diyoruz.
Üstüne de bir paşa çayı için diyelim de.
Bence de. Bence de bugünlük bu kadar diyoruz ama haftaya biz dinleyicilerimizi yine bekliyoruz mola vaktine. Umarız bugünkü molaları keyifli geçmiştir.
Hatırlatalım, gelecek hafta çarşamba saat 20'de.
Türkiye saatiyle 20'de.
Türkiye saatiyle 20'de yine karşınızda, kulaklarınızda olacağız.
Evet, bu arada WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatalım hemen dinleyicilerimize. +90 507 458 85 89 sevgili dinleyenlerimiz. Bekliyoruz önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz diyelim.
Bu programı Feray Uz, Feyza Öztoprak Kaptı ile birlikte hazırladı.
Ve yayınımızı sizlere sevgili Mehmet Ayçiçeği ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve ben Nilgün Doruk.
Ben Abdullah Koltuk.
Bugün de bir 60 dakikanın sonuna geldik. Bugün de mola vakti burada bitiyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz çok keyif aldık dinleyicilerimizle birlikte olmaktan. Umarız aynı keyfi dinleyicilerimiz de almışlardır. Eğer aldılarsa, eğer bizimle keyifli vakit geçirdilerse, önümüzdeki hafta çarşamba günü Türkiye saatiyle 20'de buluşmak üzere diyoruz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda mola vaktinde. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.
Yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız önemli rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
Mola bitti.